Ayrım 30, Kıyamet Gemisi, Clive Cussler, sayfa 402, 35. Bölüm. Max bu yeraltı kalesinden bir çıkış yolu bulmaya çalışırken aklına tek bir çözüm yolu gelmişti. Gece geç saatte yaptığı bir denemede garaja giden merdivenlerde 3 nöbetçi olduğunu keşfetmişti. Onları kandırarak çıkışa ulaşamayacağını biliyordu. Kovaç yüzünü dağıtmıştı ve adamlar bunu gördükleri anda kuşkulanacaklardı. Ön kapıdan çıkmayacağı ortadaydı. Bu durumda geriye tek yol kalıyordu, arka kapıdan kaçmak. Yönetici kanadındaki saklandığı dolabı terk ederek jeneratör odasına doğru ilerledi. Koridorlarda rastladığı insanlara yüzünü göstermemeye çok dikkat etti. Jet motorlarının türbinleri çevirerek tüm tesise enerji sağladığı odanın yakınındaki köşeyi dönünce Kovaç'ın bir nöbetçiye burayı da koruması talimatını verdiğini gördü. Sakin ve ölçülü adımlarla ilerleyerek koridor boyunca yürümeye başladı. 20 yaşlarında mavi polis üniformalı, belinde copu olan gencecik bir nöbetçi yaklaşan Max'i süzmeye başladı. "Ne haber?" Max adamdan 3 metre uzaktayken neşeli bir sesle sordu. "Ya biliyorum, yüzüm hamburger gibi. Bir grup kürtaj karşıtı fanatik geçen gün Seattle'daki yürüyüşümüzde bana saldırdı. Buraya yeni geldim, ne müthiş bir yer böyle."
"Buraya geçiş kartın yoksa giremezsin."
Genç adam sesine otoriter bir hava katmaya çalışarak konuşuyordu. Fakat bir şeyden kuşkulanmış gibi bir hali de yoktu.
"Öyle mi? Bana verilen tek şey bunlar." diyerek tulumunun ceplerindeki son iki su şişesini çıkardı. "İşte."
Çocuğu uzatıp reddetme şansı vermektense plastik şişeyi nöbetçiye doğru attı. Şişeyi beceriksizce kapan nöbetçi Max'e baktı. Aptalca sırıtan Max elindeki şişenin kapağını açtı. Sağlığına dercesine uzattı şişeyi. Nezaketi ve susuzluğu üstün gelen nöbetçi çocuk yetersiz güvenlik eğitimi de buna eklenince şişenin kapağını açıp Max'in hareketine karşılık olarak kolunu kaldırdı. Şişeyi ağzına götürüp kafasını arkaya yatırarak içmeye başladı. Max bir engelli koşucu gibi atlayıp sağ elinin sertleşen parmaklarını çocuğun boğazının altındaki yumuşak noktaya indirdi. Hava borusu tıkanan çocuğun ağzından sular püskürdü. Öksürmeye çalıştıysa da gargara yapar gibi bir ses çıkartabildi ancak. Gözleri yuvalarından fırlarken bir eliyle boğazını tutarak umutsuzca nefes borusunu açmaya uğraşıyordu. Max çenesinin kenarına çok güçlü bir yumruk indirerek çocuğu yere devirdi. Artık bilinçsiz olan nöbetçi hızlı soluk almayı bırakmış, hasarlı nefes borusundan kısık bir halde nefes alıyordu. Hayatının geri kalanı boyunca boğuk bir fısıltı halinde konuşabilecekti ama yaşayacaktı.
"Senin yerinde olsam güvenlik görevlisi eğitimi veren okuldan paramı geri isterdim."
Max jeneratör odasının kapısını açtı. Odada kimse yoktu ve göstergelere bakılırsa jet motorlarından sadece biri çalışıyordu. Max güvenlik görevlisini metal masanın boşluğuna yerleştirdi ve bileklerini plastik kelepçeyle masanın bacağına bağladı. Ağzını kapatmakla zaman kaybetmedi. Henley daha önce motorlara zarar vermeyi ve böylece responsivistlerin sinyal göndermesini engellemeyi düşünmüştü. Ama bunun sadece bir zaman kaybı olacağını anlamıştı. Tesiste kendisinin bilmediği bir yerde tam dolu olarak bekleyen yedek bataryalar olduğunu biliyordu. Her durumda sinyali gönderebilirlerdi. Yedek bataryaları bulup zarar verse bile sadece onarım süresi kadar geciktirebilirdi onları. Üstelik tesisteki varlığını da belli etmiş olacaktı. Onu karargahlarında bulamamalarının sebebi ya ölmüş olduğuna ya da dışarıda bir yerde saklandığına inanmalarıydı. Sığınakta bir sabotajcı olduğunu anladıkları anda onu bulana kadar tesisin her santimini aramaya başlarlardı. Böyle bir durumda Kovaç'ın kendisine nasıl acılı bir ölüm hazırlayacağını düşünmek bile istemedi. Max Cabrio'nun mesajını aldığından ve Severn sinyali yollamadan çok önce veriyi yok edecek bir eylem planladığından hiç kuşku duymuyordu. Bu nedenle sabotaj fikrini kafasından atıp tüm zamanını bir kaçış planı yapmaya ayırdı. 4 adet motor peş peşe sıralanmıştı ve bir uçlarından hava sağlayan şişman borular, diğer taraflarında da çıkan gazları dışarı atan geniş egzoz boruları bağlıydı. Tesisten dışarı çıkan gazları soğutmak üzere çıkış borularının birleşim yerinden sonra bir tane ısı aktarıcısı konmuştu. Hava girişi de aynı prensiple ters yönde işlev görüyor ve güç ünitesine giren tek bir kanaldan ve her bir türbine erişen dallardan oluşuyordu. Max bu rotayı tercih ederdi ama hava toplama kutusu yerden 3 metre yüksekteydi ve iskele olmadan erişmek mümkün değildi. Juan için uygun olan bana da uyar diye mırıldandı. Cabrio'nun Golden Dawn'dan kaçışını düşünüyordu. Kontrol odasının arkasında bir tezgahın üzerinde aletler, kulak koruyucular buldu ve kapıyı açarak güç ünitesinin ana katına girdi. Kulaklarını tıkadığı için motorun sesi dayanılır boyutlardaydı. İşe girişmeden önce göz alıcı bir kırmızı renge boyanmış dolabı açtı. Onun içindekiler olmadan kaçış girişimi ölümle sonuçlanabilirdi. Dört egzoz borusunda da çıkış kapakları vardı ve hepsi de civatalarla tutturulmuştu. 8 santimlik civataları tek tek sökmeye başladı. Her birini gözünün önünde tutmaya gayret ediyordu. İlk motorunu 10 yaşındayken sökmüştü ve o günden beri makinelere olan ilgisi azalmamıştı. O yüzden şu anda son derece hızlı ve verimli bir şekilde çalışıyordu. Tüm vidaları söküp bir tanesini yerinde bıraktı ama gevşetmeyi ihmal etmedi. Böylece denetim kapağını onun etrafında döndürerek açabilecekti. Egzoz borusuna bağlı olan motor çalışmıyordu ama yine de boru içinde yükselen duman gözlerini yaşartmaya yetmişti. Kontrol odasındaki yedek parça çekmecesinden bir avuç civata almıştı. Deliklere göre daha küçükler ama ilk bakışta göze çarpmazlardı. Türbin çalışmaya başladığında basınç hepsini kapaktan dışarı mermi gibi fırlatacaktı ama bu onun problemi olmayacaktı. Aletleri kontrol odasına geri koydu ve nefes aldığından emin olmak için baygın yatan nöbetçiyi kontrol etti. Kırmızı dolapta yangınla mücadele ekipmanı vardı. Baltalar, ısı dedektörleri ve hepsinden önemlisi hava tüpleri ve maskeler bulmuştu. Isıya dayanıklı gümüş rengi iki çift metalik elbise de unutulmamıştı. Bu da normaldi. Çünkü burada çıkacak bir yangında motorları çalıştıran jet yakıtlarının alev alması durumunda müdahale ekibine hem hava hem de ortaya çıkacak korkunç yükseklikteki sıcaklıktan koruyacak giysiler gerekecekti. Max bunların hepsini jeneratör odasına yaptığı ilk ziyarette keşfetmişti ve kaçış planı bu keşiften doğmuştu. Kıyafetlerden birinin başlığını kesip içine girdi. Peşinden ikincisini de üzerine giyince kafası dışında her yeri çifte yalıtıma kavuşmuş oldu. Çizmelerin içinde ayaklarını ancak hareket ettirebileceği kadar yer kalmıştı. İki hava tüpünü giriş kapağının yanına taşıdı. Hareketleri eski bir bilim kurgu filmindeki bir robot gibi beceriksizceydi. Tüplerin hortumu kıyafetlerin kalça hizasındaki vanalarla uyumluydu. Yanına daha fazla hava almak isterdi ama yaralı haliyle bundan fazlasını taşıyabileceğinden emin değildi. Tüpleri kanalın içine yerleştirdi ve sonra da kendisi içeri girdi. Borunun içi son derece dardı ama biraz ilerleyip manifoldu geçince ihtiyacından daha fazla bir hacme kavuşacaktı. Sırt üstü yatarak kapağı çevirip kapalı duruma getirdi ve çıkarmış olduğu civatalardan birini kullanarak sabitledi. En dıştaki elbisenin başlığını kafasına geçirip iyice kapattıktan sonra tüpün vanasını açarak nefes almayı denedi. Bayat ve metalik bir tadı vardı. Max kanalın yüzeye gidene kadar ne kadar yol aldığını bilmediği gibi oraya vardığında neyle karşılaşacağından da emin değildi. Ancak ilerlemeye başlamaktan başka çaresi yoktu. Tüpleri önüne alıp ittirerek ilerlemeye başladı. Çalışan türbinin sesi beyninde yankılanmaya başlamıştı. Borunun derin karanlığını yanındaki bir varlık gibi somut olarak hissediyordu. Göğsündeki ağrı çok kötü değildi. Yediği dayağı hatırlatan içten içe ama sürekli hissettiği bir ağrıydı. Geçmeyeceğini ve bir süre sonra çok acı çekeceğini biliyordu. Link bir gün ona kendi aldığı SEAL eğitimlerinin bir kısmını aktarırken acı dikkati dağıtır demişti. Sana vücudunun yaptığı işi bırak deme yöntemidir. Vücudun sana mesaj yolladı diye senin onu dinlemen gerekmez, acıyı yok sayabilirsin. Isı aktarıcının dilimlerine sürtünerek dört egzosun birleştiği manifoldun içine girdi. Elbisenin korumasına rağmen sıcağın yakıcı etkisini sanki bir cam ustasının fırınının karşısındaymış gibi hissediyordu. Ama kanala girdiğinde daha kötü olacaktı. Egzoz gazları 10 metre geride ortaya çıkıp soğutucudan geçerek geliyordu ama yine de sanki motor yuvasının içinde yatıyormuş gibi geliyordu. Egzozun itici etkisi kasırgayı andırıyordu. Elbiseler ve oksijen olmasa karbon monoksitten zehirlenmiş ve kavrulmuş olurdu. Çifte koruyucu elbiseye rağmen vücudundaki her gözenekten ter fışkırıyordu ve ayaklarına da kızgın bir ütü tutuluyormuş gibiydi. Ana kanalın çevresi 2 metreye yakındı ve hafif bir açıyla yukarıya doğru çıkıyordu. Hava tüpünün aleve dayanıklı koşumlarını sırtına geçirip eğilerek ilerleyerek ayaklarını korumaya çalıştı. Kayışları dikkatle sırtından geçirmeye çalışırken yedek tüpün üzerine koyduğu ayağı kaydı ve tüp boşta kaldı. Sıcak egzoz akımı tüpü hızla önüne katıp borunun içinde bir mermi gibi ileri fırlattı. Jet motorunun ölüm çığlıkları arasında tüpün kanalın duvarlara çarpma sesini duyabiliyordu. Max yürümeye çalıştı ama sırtındaki basınç çok fazlaydı. Attığı her adım hava tüpü gibi boru içinde ileriyi fırlatmamak için yaptığı bir denge gösterisine dönüşmüştü. Elleri ve dizlerinin üzerine çöküp kanalın içinde körlemesine sürünmeye başladı. Yüksek sıcaklık elleri ve dizlerinin yanarak su toplamasına neden olmuştu. Sırtındaki tüpün ağırlığıyla kaburgaları göğsünün içinde cam kırıkları sürtünüyormuş gibi acıyordu. Kanalın içinde ilerledikçe boruyu çevreleyen toprak ısının büyük bir kısmını emmeye başlamıştı. Sırtını ve bacaklarını döven egzozun kuvvetinde bir azalma olmamış ama en azından yeni su kabarcıklarının oluşması durmuştu. ''Acıyı yok sayabilirsin'' diye tekrarladı. Her hareketinde bir kelime söylüyordu. Oregon, Eos adasının yakınlarına gelir gelmez Juan bir insansız hava aracı uçurulmasını emretti. George Gomez Adams, kabriyonun arkasındaki konsoldan UAV'ye komanda etti. İlk nöbeti sadece başkan ve Hali tutuyorlardı. Bu nöbet tehlikeli bir durum söz konusu olduğunda Juan'ın tercihi olurdu hep. Yerini alacakların onun kadar yeterli olmaması gibi bir neden de söz konusu değildi. Sadece böyle zamanlarda adamlarının çevresinde olmasını isterdi. Eric, Mark ve diğerleri sanki kafasının içindeymişçesine vereceği emirleri önceden tahmin ederek harekete geçme süresinden saniyeler eksiltirlerdi. O saniyeler ki ölüm ve yaşam arasındaki çizgiyi çizerdi. Eddie bot garajına inmiş, Link ve av köpekleriyle birlikte sert tabanlı şişme botu hazırlıyordu. Eos üzerinde sadece tek rıhtım vardı ve iyi koruduğunu düşünüyorlardı. Yine de adaya çıkmak için tek yolları orasıydı. UAV'nin göndereceği gerçek zamanlı çekimler orada onları neyin beklediği konusunda bir fikir verebilirdi. Aşağıda ay havuzunda dalış ekibi ihtiyaç duyabileceklerini göz önüne alarak ellerindeki denizaltıların büyüğü olan Nomad 1000'i hazırlıyorlardı. Aynı zamanda 10 kişilik sualtı saldırı birliği için gerekecek tüp ve diğer tüm teçhizatı da gözden geçiriyorlardı. Silah sorumluları Oregon'un tüm silahlarını tek tek kontrol ederek hepsinin temizlenmiş ve şarjörlerinin dolu olduğundan emin oluyorlardı. Hasar kontrol hazır olduklarını bildirdi. Deki yerini almıştı. Gomez ve hangar ekibi Kyle Hanley'i kurtarma operasyonundan sonra 2 hatta 3 vardiya çalışarak küçük çevik helikopterlerini yeniden uçurmaya çalışıyorlardı. Helikopterin pilotu sonuçtan pek memnun değildi. Kontrol edilebilen parametrelerle düzgün testler olmadan kuşun uçuşa hazır olduğu garantisini veremezdi. Tüm mekanik sistemler tek tek çalışıyordu ama bir arada çalışacaklarını kesin olarak söyleyemiyordu. Asansör helikopteri ana güverteye çıkarttı ve bir teknisyen motoru çalıştırarak uçuşa hazır hale gelmesi için 5 dakika bekletti. Fakat Adams aracı sadece son çare olarak kullanması için kabriyoya adeta yalvardı. Juan ana ekrandaki geri sayıma baktı. Max'i bulup adadan çıkarmak için 1 saat 11 dakikaları vardı. İşin doğrusu bundan da az zamanları vardı. Çünkü orbital balistik füze adaya çarptığında dev dalgalar ortaya çıkacaktı. Eric'in hesaplamalarına göre sınırlı bir alanı etkileyecek olan dalgalar, yerleşimin yoğun olmadığı Mandalya körfezi içinde şiddetinin çoğunu yitirecek, ancak adanın 30 mil açığındaki her gemi kısa bir süre ciddi biçimde sallanacaktı. UAV'den gelen görüntüler ana ekranda çözümlenmeye başlayıp da Eos adası Türkiye'nin bu bölgesine haklı olarak turkuvaz sahiller denmesini sağlayan berrak suların içinde gri bir yumru gibi yükseldiğinde Oregon adadan 20 mil uzaktaydı. George insansız aracı 13 kilometre uzunluğundaki adanın 1 kilometre üzerinde motor sesinin duyulmayacağı bir yükseklikte uçuruyordu. Güneşin batı ufkuna doğru hızla kaydığı şu saatlerde aracın fark edilmesi de neredeyse imkansızdı. Eos'un yüzeyi çıplak kayalıklar ve tek tük görülen çam ağaçlarıyla kaplıydı. UAV'nin kamerasını responsivistlerin sığınakları da inşa ettiği alana çevirdi. Ancak görülecek bir şey yoktu. Olası giriş noktası bu yükseklikten görünemeyecek kadar iyi saklanmıştı. Orada bir şey olduğuna dair tek kanıt küçük bir tepenin yamacında sona eren asfalt yolun varlığıydı. Ali, bir iki tane sabit görüntü yakalayıp büyüterek ekrana aktar diye emretti Juan. Bakalım yolun başında kapı ya da geçit görebilecek misin?
Hemen.
Tamam George, bize bir tur attır. Plajı ve rıhtımı kontrol etmek istiyorum.
Adams kumanda kolunu kullanarak uzaktan kumanda uçağı denizin üzerine doğru pike yaptırdı ve böylece güneşi arkasına alarak rıhtıma yeniden yaklaşmaya başladı. Plaj sadece 60-70 metrelik bir şeride yayılmıştı ve yumuşak kumlar yerine suların aşındırdığı ufak taşlardan oluşuyordu. Dimdik kayalıklar plajın iki yanını tamamen kapatarak 50-60 metre yukarıya yükseliyordu. Kayalıklar uygun tırmanma donanımıyla 3-4 saatlik zorlu bir tırmanış yapmaksızın aşılamaz gözüküyorlardı. Rıhtım plajın tam ortasına inşa edilmişti. L şeklinde bir iskele denize doğru en az 25 metre ilerliyor, böylece inşaata malzeme getiren küçük tonajlı gemilerin yanaşmasına izin verecek su derinliğine ulaşıyordu. Yükseltilmiş yol bir zamanlar adaya akın etmiş olan ağır iş makinelerini ve beton karıştırıcıları taşıyacak kadar sağlam gözüküyordu. İskelenin yolla birleştiği yere ondüle saçtan bir bina kondurulmuştu. Düz terasın etrafını çeviren yarım duvar orada bulunan birine 360 derece görüş imkanıyla ateş etme fırsatı veriyordu. Denizden yaklaşan herhangi bir şeyin de gözden kaçması olanaksızdı. Nöbetçi kulübesinin arkasında bir tane kamyonet vardı. Çatıda çok güçlü dürbünleriyle iki nöbetçiyi görebildiler. Yanlarında da otomatik silahlar vardı. İki muhafız iskelede turlarken bir başka çifte plajda nöbet tutuyordu. Ana binayla olan haberleşmeye ait hatlar yer altındaydı. Bu yüzden nöbetçi kulübesinin sığınakla iletişimini kesmek mümkün değildi. Juan Kovac'ın güvenliği düzenleyip adamlara kuşkulu en ufak bir şey görmeleri durumunda sığınağa haber vermeleri talimatı vermiş olduğunu tahmin ediyordu. Böyle bir durumda tesis tamamen kapanıp dışarıdan soyutlanacaktı.
Termal görüntülemeye geçelim.
Birden ekrandaki görüntü tamamen değişti. Nöbetçilerin vücut sıcaklığı nedeniyle beliren hatları dışında neredeyse tüm detaylar kaybolmuştu. Görsel taramada fark edemedikleri iki nöbetçinin her biri kayalıkların üzerinde birer kırmızı leke şeklinde gözüküyordu.
Kayalıkların üzerindeki adamların yanındaki daha soluk lekeler ne olabilir?
Soğumuş küçük motorlar, muhtemelen Korintos'ta kullandıklarına benzeyen ATV'ler. Üzerine ateş edilmediği zaman kullanması bayağı keyifli aletler. Kabrio daha çok yoldan yükselen sinyallerle ilgilenmekteydi. Aynen Eric'in söylediği gibi yolun üzerindeki kırmızı lekeler güç ünitesinden kaynaklanan atık ısıya aitti. En uzman gözler bile bunu yolun bütün gün emdiği ısıyı geri verdiği şeklinde algılayabilirdi. Soluk portakal rengi şerit tüm iskele boyunca ilerleyerek daha sonra neredeyse rıhtımın eni kadar genişliyordu. Tesisin ısıl radyasyonunu gizlemek için koydukları bir dağıtıcı olmalı diye düşündü Juan. Hava giriş manifoldlarıyla ilgili bir işaret göremedi. Kabrio dahili haberleşme düğmesine basarak bot garajından aynı görüntüleri izleyen Eddie ve Link'e seslendi.
Ne düşünüyorsunuz?
Aslında daha cevap vermeden Eddie'nin ne diyeceğini biliyordu.
Çok kayıp verebiliriz ve başaracağımızın hiçbir garantisi yok. Yolun sona erdiği noktanın ayrıntılı fotoğraflarını çektiniz mi?
Ali şu anda onu yapıyor.
Ekrana gönderiyorum.
Ekranda iyileştirilmiş görüntüler belirdi ve herkes dikkatle incelemeye başladı. Yol tepenin başladığı noktada bitiveriyordu. Orada bir yerde giriş kapılarının olması gerektiğini biliyorlardı ama çok iyi saklanmışlardı. Zırhlarının kalınlığına bağlı olarak belki havaya uçurup girişi açabiliriz.
Eddie pek de coşkulu olmayan bir sesle söylemişti bunları.
40-50 gram C4 mü yoksa bir kruyuz füzesi mi gerekir bilemiyoruz ki.
O zaman Nomad'ı kullanarak kıyıya yaklaşırız ve hava giriş kanallarını bulmaya çalışırız. İçeri girince tek ihtiyacımız boruyu kesmek için bir kaynak tabancası dedi Eddie. Keşke güneşin batmasını bekleyecek kadar vaktimiz olsaydı.
Saldırı zamanlarını Rus uydusunun hareketi belirliyordu ve bu konuda kimsenin yapabileceği bir şey yoktu. Juan geri sayıma yeniden baktı. Saat kısmı sıfırlanmış, artık ekranda sadece dakikalar kalmıştı.
''Rıhtımdaki iki nöbetçi ne yapıyor?'' diye sordu George, insansız aracın kameralarını yeniden görüntü konumuna getirdikten sonra.
''İşten kaytarıp ense yapıyorlardır.'' dedi Juan kayıtsız bir şekilde.
''Bence suda bir şey olabilir. UAV'yi daha iyi görüntü almak için döndüreceğim.''
Işık olmaksızın Max'in tüpte ne kadar hava kaldığını bilmesi imkansızdı. Yine de yaklaşık 20 dakikadır sürünmekte olduğunu tahmin ediyordu. Solunumunu olabildiğince yavaşlatıp değerli havayı olağanüstü küçük miktarlarda içine çektiğinden daha bitmesine epey zaman olduğunu düşündü. Önünde uzanan tünel en az arkasında bıraktığı kısım kadar karanlık gözüküyordu. 10 dakika daha geçti ve giderek daha zor nefes aldığını fark etti. Tüpün sonuna geliyordu. Biraz sonra kıyafetinin içine hapsolan hava kırıntılarını da soluyacak ve ondan sonra havasızlıktan ölecekti. Hayatının büyük bir kısmını denizlerde geçiren Max hep boğularak öleceğini düşünürdü. Bir jet motorunun zehirli egzozunun girdabında boğularak öleceği hiç aklına gelmemişti. Elleri ve ayakları üzerinde ağır aksak bir şekilde ilerlemesini sürdürdü. Dıştaki kıyafet yavaş yavaş yanarak ufalanmaya başlamıştı. Özellikle düz kısımları aşınmanın da etkisiyle iyice açılmıştı. Neyse ki kalan tek kat koruyucu elbise bile oldukça yeterli bir koruma sağlıyordu.
Kyle iyi olacak diye düşündü. Juan onu ne olursa olsun kurtaracaktı nasıl olsa.
İlk seferki fiyaskodan sonra mutlaka başka bir doktor bulup bilinçaltını yeniden programlatırdı. Başkan ilk seferinde neyin ters gittiğini bilmese bile asla aynı hatayı iki kez yapmazdı.
Jenner'ın gerçek kimliğini tahmin edemese bile Juan'ın kendilerine ihanet eden kişinin Doktor Jenner olduğunu ortaya çıkaracağından emindi. Max hala adamın Cooper olduğuna inanamıyordu.
Bir çocuğu kurtarmak için ölmek diye düşündü. Ölmek için tek başına bundan daha önemli bir sebep düşünemiyordu. Bir gün Kyle'ın bu fedakarlığı anlamasını ve kızının ağabeyini babasının ölümündeki payından dolayı affedebilmesini diledi.
Acıyı. Yok. Sayabilirsin.
Sanki Everest'e tırmanıyormuş gibiydi. Yeteri kadar hava almak için daha derin nefes almak istiyordu. Ama her seferinde kaburgaları isyan ediyordu. Zaten ne kadar derin nefes alırsa alsın veya canı ne kadar yanarsa yansın ciğerleri asla dolmuyordu. Karanlıkta eli bir şeye çarptı. Mühendislik anlayışı anında karşı çıktı buna. Böyle bir egzoz borusu türbinlerden tam verim almak için olabildiğince engelsiz olmak zorundaydı. Cismin etrafını yokladı ve keyifli bir kahkaha koyuverdi. Kanalın önceki kısmında elinden fırlayıp giden yedek hava tüpüydü. Egzoz kanalındaki çılgın yolculuğu daha aerodinamik olan burnu önde olacak şekilde burada sona ermişti. Max aceleyle neredeyse bitmiş olan tüpünün bağlantısını çıkarıp yeni tüpün borusunu elbisesindeki uca bağladı. Hava ilk tüpteki gibi bayat ve metalikti ama bu hiç umurunda değildi. 15 dakika sonunda tünelin ucundaki o meşhur ışığı görmüştü. Kanal genişliyor ve düzleşerek ısıl görüntülemeyi zorlaştırmak için bir dağıtıcıya dönüşüyordu. Casus uçaklar da benzer bir kavramdan yararlanıyorlardı. Birilerinin girmesini engellemek için giriş ağzına ince metal bir ızgara yerleştirmişlerdi. 2 metre aşağıda dalgalı denizi görebiliyordu. Şu anda gelgitin yüksek zamanı olmalıydı. Yoksa yükseldiğinde kanaldan içeri deniz suları akın ederdi. Menfezin fırtınalı havalarda indirilen bir kapağı olduğunu tahmin etti. Başlığı zorlayarak ızgaraların arasından geçirmesi imkansızdı. Bu yüzden sağında ve solunda ne olduğunu anlaması da mümkün değildi. Şansına güvenmekten başka çaresi yoktu. Yana dönerek ızgara çubuklarından birine hava tüpüyle vurdu. Ancak bu şekilde yeteri kadar güç alamıyordu. O yüzden biraz geri gidip yeniden denedi. Izgaraya vurdukça darbeyi ellerinde hissediyordu. Tuzlu havanın ve korozyonun etkisiyle zayıflamış olan demir boru 5. vuruşta kaynak yerinden koptu. Aynı şekilde 2. ve 3. çubuklara da saldırdı. Çıkabileceği kadar bir açıklık elde ettiğine kanaat getirerek vurmayı bıraktı ve demirleri sırayla elleriyle dışa doğru büktü. Kafasını çıkarıp baktı. Dağıtıcının hemen altında dar bir platform vardı ve hemen kendi sağında da yukarı doğru bir merdiven yükseliyordu. Kafasını çevirip sol tarafta ne olduğuna bakmak üzereyken 2 çift el omuzlarından kavrayarak egzoz borusunun üzerine çekiverdi. Her şey o kadar hızlı gerçekleşti ki bir tepki göstermesine fırsat kalmadan kendisini rıhtımın üzerine fırlatılmış olarak buldu.
Tepesinde dikilen iki muhafızın omuzlarında birer makineli tüfek sallanıyordu. Jeneratör odasında Tonga'ya düşürdüğü çocuğun tersine bu ikisinin suratından profesyonellik akıyordu.
''Sen ne yaptığını sanıyorsun bakalım?''
Güvenlik görevlisi ağır bir Doğu Londra şivesiyle konuşuyordu. Max adamın hareket eden dudaklarını görmesine rağmen kafasındaki başlık ve kan aldı uzun süredir bulunmaktan dolayı çınlayan kulakları nedeniyle ne dediğini duyamadı. Kafasındaki başlığı çıkarmak üzere ellerini hareket ettirdiği anda ikisinin birden tetikteki parmakları gerildi. Biri başlığı çıkarıp atan arkadaşını korumak üzere iki adım geriye çekilmişti.
''Sen de kimsin?'' diye sordu.
''Merhaba arkadaşlar, ben Dusty Pipes. Star Baca Temizleme Şirketi'nden geliyorum.''
Dipnot, İngilizce'de aynı zamanda bir isim olan Dusty'nin sözlük anlamı kirli tozlu demektir. Pipes ise borular anlamına gelmektedir.
30. Ayrımın Sonu. Sayfa 413.